Ayrım 13. Koşarken yavaşlar gibi. Şöhret Baltaş. Sayfa 170. 19. Akşam karanlığı çökmek üzereydi. Az önce gelen Esin'in önüne, içinde kızartma, pilav, salata ve sarımsaklı yoğurtla dolu bir tabak koyan Ali Rıza'ya kızgınlıkla baktı Özlem. Sanki birazdan hepimizi sarsacak, paramparça edecek bir mektubun başına oturmayacakmışız gibi mutlu bir akşam yemeği hazırlıyor adam. Şu konuksever, huzurlu, titiz, hayatın sırrına, vakıf havalarına bak hele. Önü sonu bir hayat kaçılsın işte, diye yatıştırdı kabaran yüreğini. Şehirlerde yanan, her gün yeniden aynı kudretle yanan cehennem ateşinden uzakta, burada, bu bahçe içinde kurduğun bu yalancı cennet boyayamaz gözümü. Öğlen yemeğinde kendisi anlatmıştı. Üniversiteden emekli olduğunda bir süre şehirde oturmuş. Bomboş ve anlamsız geçen bir yılın ardından bir gün deniz kıyısına inip sahil yolunda uzun uzun yürüyerek düşünmüş ve kaybedecek bir şey olmadığına karar verip evini barkını satmış. Sadece yazları geldiği bu köye tamamen yerleşmiş. Özlem bunları düşünüp adamın bu cennet köşesinde kurduğu küçük, sade hayata öfkelenirken adamın sesiyle irkildi. ''Balkona geçelim mi? Burası çok sıcak oldu. Balkonda bir yandan denizi seyreder, bir yandan da şarabımızı içeriz ve konuşacaklarımızı konuşuruz.'' diye sertçe ekledi Özlem. Adam bir an durup baktı, sonra ''Evet, hem de konuşacaklarımızı konuşuruz.'' diye tekrarladı. Balkona çıktılar. Üstüne kilim atılmış tahta kerevetlere oturup, korkulukların ardından görünen kızıl lacivert yakamozların oynaştığı dalgalara baktılar. Birazdan gelecek olan eski dostun beyaz yüzü gibiydi mehtap. Birazdan gelecekti eski dost, sararmış bir mektubun içinde. "Korkuyorum," diye fısıldadı Esin. Nihan, yanı başında titreyen genç kızın başını omzuna doğru çekip saçlarını okşadı. "Biz de korkuyoruz." Özlem gözlerine dolan yaşları gizlemeye uğraşmadan, silmeden öylece bırakıverdi. Ağır ağır çenesinin iki yanından süzülüp aktılar. Ali Rıza kırmızı şarap doldurduğu kadehleri dağıttı. Sonra masanın başına oturdu ve her birinin yüzüne tek tek bakarak konuşmaya başladı. Eski çağlarda ölünün başucunda şarap içilir ve yeryüzünde bir suret olarak yaşayan insanın aslına, hayatın özüne kavuştuğu düşünülürmüş. Ölüm hayatın sonu değilmiş onlara göre. Ölüm ve hayat bir oluştan başka bir oluşa geçişmiş. Bir ve aynı şeymiş yani. Bunun basit bir kurmaca olduğu düşünülebilir ama varlıkların ve hayatın özü üzerine kafa yoran bütün o filozofların bundan daha ötede bir ufka sahip olduklarına inanıyorum. Bu yüzden de bence onlar hayatın ve ölümün karşısında bizden daha doğal, daha sadeydiler. Özlem sabırsızlıkla kıpırdandı. Bir felsefemiz eksikti şimdi. Ali Rıza dönüp Özlem'e baktı. Yalnızca sabırsızlığını değil, hiç durmadan kıpırdayan ellerinin altındaki öfkeyi de fark ederek devam etti. Bir an önce konuya girmemi istiyorsunuz, biliyorum. Ama burada geçirdiğim yıllar bana hiçbir şey öğretmediyse sabrı öğretti. Ve her şeyin, ama aklımıza gelen her şeyin sabır istediğini. Ayça'nın yıllar sonrasına sakladığı sözlerini bir trajedinin kahramanları gibi değil, onun ve hepimizin yaşamını anlamaya çalışarak dinlemenizi istiyorum sadece. O da böyle isterdi. Onun sizden sonraki hayatı hep anlamaya, bir anlam vermeye çalışarak geçti. Şaşırma ve merak etme duygusunu hiç yitirmedi. Siz nasıl tanıdınız onu? Diye sordu Esin. Ali Rıza'nın sakin sesi heyecanını yatıştırmış görünüyor ama öte yandan annesini yakından tanıdığı belli olan bu adama içten içe tepki duyduğu da belli oluyordu. Ben onu bir otobüs yolculuğunda tanıdım. Daha doğrusu yan yana oturup da biraz konuştuğumuzda birbirimizi hatırladık. Öğrencilerin düzenlediği bir geziydi. O da gelmişti. Ablasının o zamanlar öğrencim olan kızıyla birlikte. Öğrenci gezilerini bilirsiniz, neşeli ve şamatalı yolculuklardır. Ama Aycan o gürültülü otobüsün içine yanlışlıkla bırakılmış gibiydi. Camdan dışarı bakıyor ve gördüğü her şeye soru sorar, anlamını arar gibi gözlerini kocaman açıp bakıyordu. Sanki varacağımız yer hiç umrunda değildi. Sadece yolun kendisi önemliydi. Orada olmak ve otobüsün camından görünenleri belleğine iyice yerleştirmek için oradaydı sanki. Yanına oturdum. Neye baktığını sordum. Hiç şaşırmadı, irkilmedi, dönüp azarlamadı beni. Sanki birinin gelip ona bu soruyu sorması ve onun da cevap vermesi gerekiyormuş gibi. Başını döndürüp bir an yüzüme baktı. Sonra yine dışarıya çevirdi gözlerini ve şu akıp giden yol için, kıyısına sıralanmış ağaçların, şu akarsuyun, çiçeklerin bir anlamı var mı sizce? Diye sordu. Cevap beklemiyordu. Sustum. Kendi sorusuna verdiği cevabı bekledim. Hiç dedi. Bu yol, onlar olsa da uzayıp gider, olmasa da. Tarih de bu yola benziyor. Akıp gidiyor hiç durmadan. Kıyısında hayatlarımız olsa da, olmasa da. Biz vazgeçilmez sanıyoruz kendimizi oysa. Ne komik, ne acıklı ve ne komik. Sonra söz aldı başını gitti ve aynı fakültede okumuş olduğumuzu keşfettik. Gezi boyunca arada bir ağzımızdan çıkıveren kederli cümleleri saymazsak hep eski günleri konuştuk. O beni şeyden hatırlıyordu. Neyse, anlatacak çok şeyimiz vardı. Geziden sonra da sık sık görüştük. Yaralı bir kalbi vardı. Geride bıraktığı hayaller, sevgiler, umutlar. Ben de öyleydim gerçi. Benim de kanadım kırıktı. Ama yine de bir yerinden bağlıydım demek ki bu hayata. Ya da tamamen hayvansal bir yaşama içgüdüsü. Neyse, Aycan'la birbirimize tutunduk işte. Ya da ben öyle sandım. Tutunan sadece bendim belki de. Keşke o da tutunabilseydi hayata diye fısıldadı Özlem. Birden sustu. Tutunabilmesi için biz neredeydik peki? Ne yapıyorduk? Bilmiyor muyduk Aycan'ı bu şehirde eli kolu bağlı, kanadı kırık, kuş gibi bıraktığımızı? Bunları yalnızca kendine fısıldadı Özlem. İnsanın yılların içinden yorgun geçerken nasıl da savrulduğunu gösteren kas katı, çıplak bir aynanın karşısındaydı şimdi. Korkuyordu kendi yüzüne bakmaktan. Peki mektup? Diye sorarak kendinden uzaklaşmaya çalıştı. Bu mektubu nasıl verdi sana? Bana vermedi. Daha doğrusu elime vermedi. Bir gün bana okula geldi. Beraber bahçeye çıkıp biraz yürüdük. Gözlerinde anlamını çözemediğim bir ışıltı, bir dinginlik vardı. Sanki bir şeylerin anlamını çözmüş ve rahatlamış gibiydi. Bunu ona söylediğimde, belki de çözmüşümdür deyip güldü. Hep düğüm düğüm yaşayamaz ya insan, bir yerde çözülür. Giderken gözlerime baktı. Sana güveniyorum dedi. Nereden çıktı şimdi bu diye sordum. Bu kez gülmedi. Başını önüne eğdi. Sadece bilmeni istedim dedi. Sonra da gitti. Gözden kaybolana dek ardından baktım. Üzerinde gri tweed mantosu vardı. Saçlarını sıkı sıkı toplamıştı. Odama döndüm. Akşama doğru çalışma masamın çekmecesinde mektubu ve bana yazdığı notu buldum. Not kısacıktı. Bir şiir vardı. Beni sulara gömün emi, öyle öyle akıp gideyim. Belki biraz serinler yüreğim. Ve bir iki cümle. Sana bıraktığım emaneti, kızım büyüdüğünde ve dostlarım beni anlayıp bağışlayacak kadar yaşamış olduklarında onlara ulaştır. Sana güveniyorum. Özlem hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Canan'ın yüzü bembeyaz kesilmişti. Bir bardak su dedi. Lütfen biraz su verin. Cemile yerinden fırlayıp tir tir titreyen Canan'ın yüzüne su çarparken bir yandan ''Sakin ol'' diye fısıldayarak omzunu okşuyordu. Ama onun da yüzü kireç gibi olmuştu. Özlem haykırdı. ''İntihar etmiş, kaza değil. Canına kıymış. Tanrım, biz, ah Aycan, biz...'' ''Biz yoktuk'' diye yavaşça ekledi Canan. Nihan bayılacak gibi olan esine sarıldı. Sıkıca kendine doğru çekti. ''Çabuk su getirin, bu çocuk iyi değil.'' Özlem masanın üzerindeki suyla kızın boynunu, yüzünü ıslattı. Nihan kızın yüzüne hafif hafif tokat atıyor. ''Esin salma kendini, gözünü seveyim hadi yavrum.'' derken ağlıyordu. Esin bir süre sonra gözlerini açtı. Üzerine eğilmiş yüzlere bakıp hıçkırmaya başladı. ''Biliyordum'' diyordu hıçkırıklarının arasında. ''Hep biliyordum aslında böyle olduğunu. Belki biz de biliyor ama bilmek istemiyorduk'' diye düşündü Özlem. ''Kaza olsa rahatlayacak mıydık yani? Aycan'ın ölüme bilerek gitmediğini öğrenmek, yaşama sıkı sıkıya bağlı olduğu anlamına mı gelecekti? Yalan, hep yalan. Sahip çıkamadık işte birbirimize. En yalın gerçek bu.'' başını uzaklara çevirip karanlığın içinde belli belirsiz kıpırdayan denize baktı. Bir arabaya biniyor Aycan, dingin ve kararlı yüzü. Mavi gözleri huzura kavuşmuş. Mektubu yazarken elleri titriyor mu? Yoksa hiçbir tereddüde kapılmadan hızlı hızlı mı karalıyor kağıdı? Sonra mantosunu giyip önünü ilikliyor, arabaya biniyor. Bir deniz kıyısında dalgaların yanı sıra giderken direksiyonu kırıveriyor sulara. Öyle öyle akıp gitmek, yüreğini azıcık serinletmek için. Bizi düşündü mü hiç? Ne dedi? Elveda mı? Sitem var mıydı kalbinde? Ah kalbim, nasıl dayanacaksın bu ağırlığa? O anda esinin hıçkırıklarla sarsılan sesini duydu. Birbirinize aşık mıydınız? Gizlemeye çalışıp da beceremediği öfkenin farkındaydı herkes. Ama bu kalbi kırık çocuktan daha sakin olmasını bekleyen de yoktu zaten. Ali Rıza da sevecenlikle gülümsedi. Hayır, aşk değildi aramızdaki. Yitirdiğimiz şeyleri bulma umuduydu belki. Kırılan kanadımızın yerine koyduk birbirimizi. Başkaları için giderek daha anlamsız hale gelen sözlerimizi birbirimizle paylaşabiliyorduk. Bu kez öfkesini saklayamadan neredeyse bağırarak sordu Esin. Ne demek bu? Nasıl yani? Babamla bile paylaşmadığı şeyler miydi onlar? Ali Rıza bir süre karşısındaki çocuğun mavi gözlerinde yanan öfkeyi izledikten sonra ayağa kalktı. Ellerini pantolonunun ceplerine sokup yüzünü denize döndü. Aslında sana biraz o günleri anlatmamız gerek. Buradan bakınca anlaşılmaz gibi görünüyor, biliyorum. Kızmakta haklısın. Üstelik o kadar gençsin ki. Siz anlatın lütfen, anlayabilirim. Ali Rıza çatallı bir sesle konuşmaya devam etti. Çok tuhaf zamanlardı. Her şey, bütün dünya adeta tersine dönmüş gibiydi. Bildiğimiz, doğruluğuna inandığımız her şey, tüm gerçeklik baş aşağı duruyordu sanki. İlk başta ne kaybettiğimizin farkında değildik. Herkes geçici bir geri çekilme diyordu. Sonra ise yalnız sokaklarda haykırdığımız sözleri değil, tüm hayatı yıkıp yok etmeye yöneldiklerini anladığımızda ise iş işten geçmişti. Kayıplarımız öyle çoktu ki. Adam sustu. Doğru, diye sürdürdü Özlem. Kayıplarımız çoktu ve biz hazırlıksız yakalanmıştık. Hadi biz gençtik, cahilce, cüretkar ve hesapsızdık. Ama ya ardından yürüdüğümüz, sözünü can kulağı ile dinlediğimiz insanlar? Onlar da hazırlıksızdı ne yazık ki. Hani şimdilerde B planı diyorlar ya, hiçbirimizin bir B planı yoktu. Yakın arkadaş, akraba evlerinde korku ve tedirginlik içinde yaşanan kaçak hayatı dışında bir şey gelmiyordu aklımıza. Bu yüzden birbirimize sahip çıkamadık. Herkes savrulduğu köşede en az kayıpla ayakta durmaya çalışmaktan başka bir şey yapamadı. Oysa neler düşlüyorduk. Haykırarak geçtiğimiz alanlardan bir gün, pek de uzak olmayan bir gün halaylarla geçecektik. Özlem sesi titreyince sustu. Karanlık, sessiz gecede hep birlikte izledikleri acıklı bir filmdi şimdi geçmiş günler. Televizyonda her gece akşam haberlerinde uçurumun kıyısından kurtarılan memleket haberlerinin hemen ardından azılı katil gibi bir bir teşhir ediliyordu yığınla genç insan. Kimi erdemli bir inatla dimdik bakıyordu yüzümüze. Kimi ise derin bir uykudan uyandırılmış gibi mahmur, ürkek, gün ışığından kamaşmış gözlerle. Bir iş adamı diye fısıldadı Canan. Şimdi gülme sırası bizde demişti. İçerideydim. Yüzünde nasıl da küstah bir zafer ifadesi vardı. O zamanlar gazetedeki fotoğrafına sen öyle san diye alayla gülecek kadar güveniyordum kendime, kendimize. Oysa haklıymış. Epey güldüler. Gerçekten de gülünesi tuhaf bir yer olmuştu dünya. Değişimden yana olanlar tutucu ve dar kafalı, her şeyin aynı kalmasından yana saf tutanlar ise değişimden yana özgürlükçü olarak adlandırılıyorlardı mesela. İdeolojilerin sonu ilan ediliyordu. Ama bunu ilan edenlerin kendileri bile en koyusundan ideolojik bir tavır içinde olduklarını biliyorlardı. Ama her şey bu kadar sade, bu kadar açıkken, onların çizdikleri resmin içinde koşa koşa yerini almaya hevesleniyordu insanlar. Daha dün meydanlarda yan yana durduğun insanlar bile gücün hakkını teslim ederek sağlam bir köşe edinmenin peşine düşüyorlardı. Dün on binlerle beraber hep bir ağızdan haykırdığımız slogan uyduruk bir araba reklamında karşımıza çıkıveriyordu mesela. Yenilgi buydu esas. Geri çekilmek değildi yenilgi. Hayatın her alanından uzaklaştırılmaktı. Küçücük bir köşede bile sana ve hayallerine yer kalmamış olduğunu görmekti. Evet dedi Ali Rıza, daldığı uzaklardan başını çevirip. Sakinleşmişti. Yani Esin, tutunacak dallar o kadar azdı ki bir Türkiye, kısacık bir sohbete, küfretmeden geçmişi yad etmeye deliler gibi ihtiyacımız vardı. Böyle bir dünyada annenle karşılaşmamız, karşılıklı yaralarımızı sarmaya çalışmamız güzel ve acıklı bir rastlantıydı belki de. Karşılaşmasaydık, her bir anı kalbimize kazınmış o sohbetleri yapmasaydık ne olurdu? Bilmiyorum. Annen yaşamayı, unutmayı, uyum sağlamayı seçer miydi? Sanmıyorum. Bunun babanla ya da benimle bir ilgisi yok. Onun tescilli, standart yaşamlara hep küçümseyerek bakan isyancı bir ruhu vardı. Bazen ölümü seçmek bir protesto biçimidir belki. Bilmiyorum. Sonra bir hayali kovalar gibi elini boşluğa doğru salladı. Benim sözlerim bitti. Mektup burada. Gömleğinin cebinden çıkardığı sararmış zarfı masanın üzerine bıraktı ve ekledi. Bu mektubu size veremeden ölmekten korktum hep. Bu yüzden artık içim rahat diyerek içeriye yürüdü. Nihan adamın arkasından çekinerek seslendi. Burada kalabilirsiniz. Bir yandan sözlerine destek arar gibi arkadaşlarına bakıyordu. Özlem gönülsüzce başını salladı. Aslında adamın gitmesini istediği belliydi. Adam başını hafifçe yana eğip, "Teşekkür ederim ama kalmamayı tercih ederim." dedi ve cevap beklemeden içeriye girdi. Nihan masanın üzerindeki mektuba korkuyla baktı. Sonra Özlem'e çevirdi bakışlarını. "Hadi Özlem, sen oku." Özlem terleyen alnını sildi. Masanın üzerindeki zarfı eline alıp üstündeki el yazısını okudu. "Kızım ve yoldaşlarım için." Elleri titreyerek zarfı açtı. Eline aldığı kağıtlardaki lacivert tükenmez kalemle yazılmış yazı, zamanla solarak alacalı bir mor renge dönüşmüştü. Ayca'nın geniş, sağ yatık harflerine, Y'lerin ve G'lerin uzayıp kıvrılan kuyruklarına baktı. Boğazına takılan yumruğu temizlemek için bir iki kez öksürdü ve okumaya başladı. 13. Ayrımın sonu. Sayfa 178.